Ayrım 8.
İstanbul'da olan babası Feride'yi 10 sene kapalı kalacağı Notre Dame de Sion'a yatılı olarak yerleştirir. Feride'nin yaramazlığı okulda da sürer gider. Daldan dala atladığını gören bir öğretmen bir gün, "Bu çocuk insan değil, çalı kuşu," diye bağırır. O günden sonra adım unutuldu ve herkes beni çalı kuşu diye çağırmaya başlamıştı. Sayfa 20. Feride okulda insanlardan çok hayvanlara, köpeklere yiyecek verir. İlgi ve sevgi gösteriyor. Yaz tatillerini teyzesinin koz yatağındaki köşkünde geçiriyor. Feride'nin Tekirdağ'a yaz tatiline gitmesi, teyzesinin köşkünden 2 ay uzak kalması, Feride'nin Kamran'ı sevdiğini anlamasına, Kamran'ın da Feride'yi sevdiğini anlamasına yarıyor. İstanbul'a dönüyorlar, nişanlanıyorlar. Düğüne 3 gün kala siyah çarşaflı bir kadın gelir. Kamran'ın Münevver adında bir kadını sevdiğini açıklar. Feride'ye Kamran'ın Münevver'e yazdığı bir mektubu da getirmiştir. Feride mektubu almaz ama şöyle bir göz gezdirmesi evlilikten vazgeçmesine, köşkü terk ederek süt ninesine gitmesine yeter. Süt nine rastlantı ve iyiliksever insan. Payitaht bürokrasisi. Reşat Nuri Çalıkuşu'nda özellikle Zeyniler Köyü'nü betimleyerek Anadolu gerçekliğini gözler önüne serer. Ama yalnızca Anadolu köylerinde, kasabalarında, kentlerinde değil. İstanbul'da da boğucu varlığını sürdüren bürokrasinin üzerinde de ısrarla durur. Her bölümde bürokrasinin eleştirisini yapar. Başka birçok romanında da. Ne var ki Çalıkuşu'ndan söz edilirken bu bürokrasi eleştirisi üzerinde nedense pek durulmamıştır. Feride Anadolu vilayetlerinden birinde bir hocalık almaya, bütün hayatını çoluk çocuk arasında şen ve mesut geçirmeye karar vermiştir. Bunun için de diploması birden önem kazanmıştır. Sayfa 115. Marif nezaretine gidiyor. Sayfa 120. Girintili çıkıntılı sofalar, binanın alt başından üst başına kadar acayip merdivenler. Bu sofalarda, bu merdivenlerde bir alay insan. Kimseye bir şey sormaya cesaret edemiyor. Şaşkın şaşkın etrafıma bakıyordum. İlk zılgıdı bir hademeden yer. Nazır Bey yahut Paşa'yı görmek istiyorum deyince aldığı cevap. Böyle şey için Nazır Bey rahatsız edilmez. Git dairesine söyle. Usulü dairesinde muamele yap. Sayfa 121. Naime Hoca Hanım yardımcı olur. Rastlantılar ve iyiliksever insanlar. Feride'yi ilgili daireye götürür. İkinci zılgıdı, tedrisatı iptidaiye, dairesi müdiri umumisinden, ilk öğretim dairesi genel müdürü. Yer. İnsan nasıl çıldırmaz? İstida ile şehadetname arasındaki farktan haberleri yoktur. Sonra muallimlik isterler. Daha sonra da maaş az, yer uzak diye kafa tutarlar. Sayfa 122. Sonra yine Naime Hoca Hanım yardımcı olur. Feride'yi tanıdık bir şube müdürüne götürür. Hoca Hanım daha önce nezarette tanıdığınız kimse yok mu diye sormuştu. Hiddetten ateş püsküren müdür Naime Hoca Hanım'ı görünce yumuşamıştır ama bizimkiler bu mektebin, Notre Dame de Sion, diplomasını tanımıyorlar der. İstanbul'da Fransızca muallimliği yapabileceğini söyleyen müdüre, mutlaka vilayetlerden birine gitmek mecburiyetindeyim diyen Feride'ye, müdürün cevabı ilginçtir. Ama yaptın ha. Gönlünün rızasıyla Anadolu'ya gitmek isteyen muallimeye ilk defa tesadüf ediyorum. Ayol biz muallimlerimizi İstanbul'dan çıkarıncaya kadar akla karayı seçeriz. Sayfa 125. Müdür dilekçe yazma işini bir memura yükler. Feride'ye 2-3 gün sonra gelmesini söylerler ama tam bir ay sürüklenir. O da memurun, Şahap Efendi iyiliksever insan, çabalamasıyla. Bu defa da genel müdür, mektebin nezareti Celilece Musaddak değilmiş. Bu diploma ile memuriyet verilmez. Sayfa 128 der. Feride öteki müdüre başvurur. O da bir şey yapılamayacağını söyler ama o sırada odada Nazır Beyefendi'yi tanıyan bir beyefendi, Feride sonradan büyük bir şair olduğunu öğrenir, vardır. Müdür ona rica eder. O da Feride'yi alır, Nazır'a götürür. Yarım saat sonra B vilayetinin Merkez Rüşliyesi'nde ortaokul. Açık bulunan bir coğrafya ve resim muallimliğine tayin edilmiş bulunuyordum. Sayfa 130. Gene rastlantı, gene iyiliksever bir insan. Çalı kuşu, B'de ve gene bürokrasi. B'de işler ters gider. Müdüre bizim coğrafya ve resim hocalığı açıktı. Fakat bir hafta evvel Gelibolu Mektebi'nden bir hoca gönderdiler. Sayfa 135 der. Feride'nin beni Maarif nezaretinden gönderdiler. Emrim çantamda diye karşı çıkması üzerine birlikte Maarif müdürüne giderler. Maarif müdürü İstanbul'a yazmalı der. Bir katip, bu hanımın emrindeki tarih daha yeni. Binaenaleyh asıl makbul ve muteber olan budur der. Müdür, hayret gerçi öyle ama ötekine el çektirmek için emir yok. Nezaret-i Celile'den istizah edelim, açıklama isteyelim. 8-10 güne kadar cevap alırız der. Sayfa 136. Gelibolu'dan gönderilen hoca Huriye Hanım'dır. Oranın havasıyla imtizaç edememiş, B'yi istemiştir. Feride'yi uzaklaştırmak için elinden geleni yapar. Bu defa bürokrasi Feride'nin ayağını kaydırır. Maarif müdürü Huriye Hanım'ı tutuyormuş. Nezarete yazdığı tezkerede onun daha kıdemli bir muallim olduğunu ileri sürerek benim başka bir yere kaldırılmamı istemiş. Fakat nezaret nedense beni bırakıp ortağımı ileride açılacak başka bir yere göndermeyi muvafık görmüş. Dün akşam gelen emir üzerine Maarif müdürü, Rüşdiye müdiresi ve galiba Huriye Hanım'ın Rumeli'den hemşehrisi olan muhasebe müdürü geç vakit bir toplantı yapmışlar. Beni bir köye atıp yerime Huriye Hanım'ı alıkoymak için plan tertip etmişler. Sayfa 154. Feride bu tertip üzerine en düşkün muallimlerin bile gitmeye yanaşmadığı Zeyniler Köyü'ne giderken pek rahattır. Ben o Zeynilerde de mesut olmasını bileceğim. Gönüller şen olsun. Sayfa 155. Reşat Nuri abartıyor. Feride'nin çocukluğundan söz ederken, oyunda canım yanarsa ağlamayacak onu, Nefer Hüseyin, kimseye şikayet etmeyecektim sözünü alıntılamış. Reşat Nuri'nin kendi canım yandığı zamanda pek ahüzara kapılmadan felaketi güler yüzle karşılayışım, bana onun yadigarıdır açıklamasını gereksiz bulduğumu belirtmiştim. Reşat Nuri Feride'yi Zeyniler Köyü'ne götürebilmek için o açıklamaya dayanıyor. Ama o hileli tayin güler yüzle karşılanacak bir durum değil. Feride B'de Hacı Kalfa'yı, karısını, iki kızını tanır. Hep iyi insanlardır bunlar. Reşat Nuri, Huriye Hanım'ı ve tayin tertibini düzenleyenleri bile pek suçlamaz. Tanpınar'ın alıntıladığım ve altını çizdiğim sözlerini düşünüyorum. Kabahati daima insan yaratılışının aksaklığına indirerek ve daima karşısındakine mazeretler bularak. Çalı kuşunun Anadolu'daki örf, zihniyet ve davranıştan söz ettiği söylenir. Hacı Kalfa'nın Feride'ye söyledikleri. Başını ört, hoca hanım ben geliyorum. Sayfa 109. Öyle çarşıda pazarda yüzü açık gezme. Sayfa 110. Bütün roman boyunca sık sık örtünme üzerinde durulur, o kadar. Ama Feride'nin B'de tanıdığı 35-40 yaşlarında manastırlı bir kadıncağız vardır ki, asıl onun zihniyet ve davranışı üzerinde durmam gerek. Manastırda bağları, bahçeleri, öküzleri, inekleri varmış. Ama o ille kılıçlı zabite varacağım diye tutturmuş. Sonunda malı mülkü olmayan bir mülazimle evlenmiş. Mülazim 31 Mart'ta hareket ordusuyla, 142. sayfa, 18. satırda bir atlama var. Eleştiriyi yazdıktan sonra Raşit Çavaş, Çalı Kuşu'nun Semih Lütfi Kitabevi'nce 1945'te yayımlanan 7. baskısını buldu. O baskının 134. sayfasında bulunan şu parça atlanmış. İstanbul'a gitmiş, gidiş o gidiş. Bir daha ne geri gelmiş ne de iki satırlık bir mektup yazmış. Nihayet günün birinde İstanbul'a gitmiş. Atlanan satırlarda sanırım mülazımın bir daha manastıra dönmediği, bir haber göndermediği yazılı. Sonunda kocasının B'de olduğunu, B'nin yerlilerinden bir kadınla evlendiğini öğreniyor. Eh olur ya, şeriatımız dörde kadar izin veriyor, sayfa 142, diye düşünüyor ve alıp üç çocuğunu beye geliyor. Kocası onları ters yüzüne manastıra çevirmek için uğraşıyor. Manastırlı kadın büyülerden söz ediyor, gelin gibi süsleniyor ama olmuyor. Feride geceleyin korkunç bir gürültüyle yataktan fırlıyor. Dev yapılı, pala bıyık bir zabit, manastırlı komşumu yerden yere sürüyor, çizmeleriyle çiğniyordu. Zavallı kadın, kulun kurbanın olayım efendiciğim, öldür beni, lakin bırakma, boşama. Sayfa 156. Ertesi sabah zabit erkenden onu çocuklarıyla beraber bir arabaya atarak götürmüş. Sayfa 158. Çalıkuşunda zabitlerle evlenmenin günümüzde pek sık kullanılan deyimlerle in ya da yükselen değerler olduğunu görüyoruz. Reşat Nuri'nin zabitleri pek sevmediğini de. Zabitlerle evlenme modası 1940 sonlarına kadar sürdü. O, 40'lı yıllarda Giresun Belediye Başkanı'nın kızının bir üsteğmenle evlendiğini anımsıyorum. Çalıkuşundaki subaylarla evlenmeleri ve kimi subayların kimi davranışlarına ileride değineceğim. Zeyniler Köyü. Romanın 161. sayfasında o ziyadesiyle ünlü Zeyniler Köyü'ne giriyoruz. İlk görünüm, etrafı çitle çevrilmiş çıplak bahçeler arasında tek tük kulübeler, tahta evler görünüyordu. İlk bakışta Zeyniler bana, hala yer yer dumanları tüten bir yangın harabesi gibi göründü. Bu evler çökmeye yüz tutmuş simsiyah viranelerdi. Sayfa 161. İlk gördüğü insan Zeyniler muhtarı. Abalı, sarıklı bir ihtiyar. Bizi görünce durdu, dikkatli dikkatli bakmaya başladı. Arabacı birkaç kelimeyle benim kim olduğumu anlattı. Muhtar efendi beni fazla süslü bulmuş olacak ki tuhaf tuhaf baktı. Sayfa 161. İlk gördüğü çocuk çıplak ayaklı bir çocuk. Sayfa 161. Evler köyün dar sokakları içine girmiştik. Evleri şimdi daha iyi görebiliyordum. Hani kavaklarda önüne ağlar serilmiş, yağmurdan çürüyüp kararmış, boğaz rüzgarlarından bir yana çarpılmış viran balıkçı kulübeleri vardır. Bu evler ilk bakışta onları hatırlatıyordu. Altlarında dört direkten ibaret ahırlar, üstlerinde asma merdivenle çıkılan bir iki oda. Herhalde Zeyniler şimdiye kadar işittiğim ve resimlerini gördüğüm köylerden hiçbirisine benzemiyordu. Sayfa 161. Bu köy. Yapraklarına varıncaya kadar siyah görünen bu köy. Sayfa 162. Muhtar. Muhtar efendi herhalde medrese falan görmüş bir adama benziyordu. Fırsattan istifade ederek bazı nasihatler vermek istediğini anladım. Usulü cedidin, yeni düzen, aleyhinde bulunmuyor. Fakat yeni mekteplerin din derslerini ihmal ettiklerinden şikayet ediyordu. Sayfa 162. Yarı hoca, yarı hademe olan Hatice Hanım okula girerken Feride'nin kolunu yakalar. Haydi kızım, besmele çek de evvela sağ ayağını at. Sayfa 163. Okulun dışarıdan görünüşü, mektep binası da öteki evlerin eşiğiydi. Yalnız alt kattaki direklerin etrafını henüz kararmaya vakit bulamamış tahtalarla çevirmişler, dershane haline koymuşlardı. Sayfa 163. Okulun içi. Eskilikten basamakları oynayan karanlık bir merdivenden çıktık. Yukarı kat, viran bir sofa, bir de yüksek pencerelerinin tahta kepenkleri sımsıkı kapalı kocaman bir odadan ibaretti. Marif müdürünün müjdelediği muallim dairesi, odanın bir köşesinde dolap vazifesi gören eski ocak. Sayfa 163. Eskilikten delik deşik olmuş kirli kaplamalar, yağmurdan çürümüş, tahtaları sarkmış simsiyah bir tavan, bir köşede içine kırık dökük konmuş ocak, ötede çarpık bir kerevet. Demek bundan sonra hayatım bu odada geçecekti. Sayfa 164. Tahta kepenklerle kapalı pencerelerden birinin bir kepengini açarlar. Manzarayı görünce tüylerim diken diken oldu. Karşımda korkunç bir mezarlık vardı. Tepelerinde hala akşam ışıkları sönmemiş serviler, ara sıra mezar taşları, daha aşağıda sazlıklar içinde donuk donuk parlayan su birikintileri. Sayfa 164. Çalıkuşunu okurken eğitim tarihimizi merak ettim. Profesör Sadrettin Celal Antel'in Tanzimat Tarihi adlı incelemesindeki Tanzimat içinde 1940, sayfa 441-462 şu sözleri Reşat Nuri'nin ya da Feride'nin gözlemlerini doğruluyor. Tanzimat, cami aralarında, mezarlıklar içinde, basık tavanlı izbelerde, Sıbyan mekteplerini, ilkokullarını, umumiyet itibariyle değiştirmemekle beraber yeni tesis ettiği mektepleri geniş ve aydınlık binalarda açmıştı. Sayfa 461. Feride geldiğinin ertesi gün derse başlıyor. Dershane, herhalde eski bir ahır olacaktı. Yalnız altına tahta döşemişler, pencereleri genişleterek cam çerçeve taktırmışlardı. Ocak bacaları gibi kapkara görünen duvar kaplamalarında tepe aşağı takılmış bir harita ile bir iskelet levhası, bir çiftlik ve bir yılan resmi sarkıyordu. Bunlar da herhalde yeni ders aletleri olacaktı. Profesör Sadrettin Celal Antel de yukarıda andığım incelemesinde Tanzimat, muallim kürsüsü, yazı tahtası, harita, mücessem küre gibi medresecilerce küfür alameti olarak telakki edilen tedris vasıtalarını Sıbyan mekteplerinden başka mekteplerde, medrese taassubuna rağmen, tamim etmeye az çok muvaffak olmuştur. Sayfa 416. Sınıfta 13 kız, 4 erkek çocuk var. Büyüyecek çocukları garipler mektebine gönderiyorlarmış. Niçin mi? Kadın erkek bir arada okur mu? Hatice Hanım'ın bu cevabına Feride, onları erkekten mi sayacağız diye bir soruyla karşılık verince, Hatice Hanım'dan, elbette kızım 12'şer 13'er yaşında koca delikanlılar cevabını alır. 5 tane eski biçimli hantal mektep sırası dershanenin bir köşesine atılmıştır. Hatice Hanım açıklar. Eski hoca hanım yaptı. Çocuklar böyle yerlere oturmaya alışmışlardı. Minare gibi şeyin üstünde adamın zihnine ders girer mi? Hoca hanım müfettiş falan gelir diye büsbütün atmaya da korktu. Çocuklar mektebe geldikleri vakit evvela oraya oturtuyoruz. Sonra ders okuyacakları zaman şuradaki hasırın üstüne indiririz. Sayfa 170. Feride Hatice Hanım'ın yardımıyla hasırı kaldırır. Yerleri temizledikten sonra sıraları dizerek bir sınıf haline getirdim. Sayfa 171. Öğrenciler zavallıların kıyafetleri öyle sefil ve perişandı ki hemen hiçbirisinde çorap, potin yoktu. Başları eski püskü bez parçalarıyla sımsıkı kundaklanmış, çıplak ayaklarındaki nalınları şakırdata şakırdata dershanenin kapısına kadar geliyorlar, orada nalınlarını çıkartarak yan yana diziliyorlardı. Sayfa 171. Çocuklar yeni öğretmenlerinden ürkerler, utana utana bakarlar, bazıları kapı arkalarına saklanır. Feride onları zorla sokar sınıfa, Feride'nin elini öperler, gözlerini sımsıkı yumarak. Başlangıçta çocuklar sıralara oturmayı beceremiyorlar. Ağaç dalına yahut asma çardağına oturmuş gibi garip vaziyetler alıyorlar. Sayfa 172. Kitaplarını açar açmaz dik bir sesle bağıra bağıra okuyorlardı. Sınıf kalabalıklaştıkça gürültü artmaya, başımı iyiden iyiye sersemletmeye başlamıştı. Sayfa 172. Feride her zaman böyle bağıra çağıra mı çalışırlar, buna dayanılır mı diye sorar. Hatice Hanım'a, o biraz hayretle yüzüme baktı. Elbette kızım, mektep bu, keser vurmadan ağaç yontulur mu? Ne kadar ses çıkarırlarsa ders o kadar zihinlerinde yer eder diye cevap verdi. Kız öğrencilerden birkaçı havanın açık olmasına rağmen başları örtülü gelmişlerdi. Hatice Hanım açıklar, ilahi kızım, bunlar koskoca gelinlik kızlar, sokakta baş açık gezecek değiller ya. Sayfa 173. En geç erkek çocuklar geliyor, kuyudan su çekerler, inek sağarlar, dağdan odun taşırlarmış. Hatice Hanım onlara dışarıda biraz beklemelerini söylüyor ve Feride'yi galiba başörtüsünü unutmuşsun diye uyarıyor ve yeşil bir yemeni veriyor. Feride, sersem edici gürültünün önüne almak, öğrencilerini sessiz çalışmaya, Sınıfta verilen dersi hep birden dinlemeye alıştırmak için 2 hafta uğraşır. Artık sınıf daha sakindir. Hatice Hanım bile durumdan memnundur. Feride çocuklara biraz hayat ve neşe de vermek ister. Ne var ki bu köyün evleri, sokakları, mezarları gibi çocuklarında da siyah bir neşesizlik var. Renksiz dudakları gülmek ne olduğunu bilmiyor. Durgun gözleri ağır bir melal içinde ölümü düşünüyor gibi. Hatice Hanım'ın da hayli yardımı dokunmuş. Bu kadıncağız hocanın vazifesini kalplerde dünya emelini söndürmek diye öğrenmiş. Her fırsatta yavrucakları ölümle yüz yüze getiriyor. Sayfa 176. Bu mihnet çekmiş, yaşlı başlı insanlara benzeyen yorgun çehreli, donuk gözlü kız çocuklarının en büyük eğlenceleri, bahçenin bir köşesine toplanıp ölüm, tabut, teneşir, zebani, kabir gibi korkunç kelimelerle dolu ilahiler okumaktan ibaret. Hele bir tanesi var ki tüyler ürpertiyor. Onlar seslerini titrete titrete hep bir ağızdan, haramiler gibi soyarlar seni, bir kutu tabuta koyarlar seni, zalim ölüm sana çare bulunmaz diye uluşurlarken gözümün önünde sıra sıra cenaze alayları geçiyor. Çocuklarımın en sevdikleri eğlencelerden biri de cenaze oyunudur. Sayfa 177. Bu memleketin havasında insan ölümü adeta kokluyor. Hele geceler. Sayfa 178. Feride'nin sınıfta en sevdiği çocuk Munise'dir. Uçuk sarı saçlı, duru beyaz tenli, melek gibi güzel çehreli. Sayfa 179. Munise'nin annesi bir jandarma mülazime kaçmış. Manastırlı hanım gibi. Zabit onu bırakıp başka memleketlere gitmiş. Sonra delikanlılar dağa kaldırmışlar. Hasılı kötü kadın olmuş. Babası yaşlı bir orman memuru. İkinci karısını bu köyden almış, emekli olmuş, geçinip gidiyormuş. 3 küçük kardeşine hep Munise baktığı halde üvey annesini bir türlü memnun edemez, her gün birkaç kere dayak yermiş. Feride Munise'yi evlat ediniyor. Postacı soyan birkaç serseri ile jandarma arasında bir çarpışma olmuş. Jandarmalardan biri ölmüş, öteki ağır yaralı olarak zeynilerin misafir odasına getirilmiş. Sayfa 202. Böylece çalı kuşunun tepeden tırnağa iyilik, Doktor Hayrullah'ını tanırız. Feride bu kaba sava asker doktorunun çiğ kelimeleri, gürültülü kahkahaları altında derin bir rikkat sezer. Sayfa 204. İhtiyar doktor, marifte tek tük bildikleri olduğunu, kendisini daha iyi bir yere göndertebileceğini söyler. Feride'ye, Feride kabul etmez. Bunun üzerine günün birinde canın sıkılırsa bana 2 satırlık bir şey yaz, adresimi bırakayım sana. Sayfa 205 der. Ve 319. sayfada gene pat diye girer romana. Çalı kuşu daha önce de söyledim, rastlantıların ve iyilikseverliğin romanıdır. Zeyniler köyünde bürokrasi. Faruk Nafiz Çamlıbel'in ortaokul yıllarından anımsadığım 2 dizesi vardır. Sen bir ahu gibi dağdan dağa kaçsan da yine, seni aşkım canavarlar gibi takip edecek. Aşkım yerine bürokrasi dersek, vezin bozulur ama bürokrasinin tanımı yapılmış olur. Payitahttaki bürokrasi Zeyniler Köyü'nde de Feride'nin arkasını bırakmaz.